Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. Fe inne estaqal hadis kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle dalâletin finnâr. Geçtiğimiz hafta ilmin faziletiyle ilgili dersimize başlangıç yapmıştık. Allah izin verirse bugün övülen ve yerilen ilimlerden bahsedeceğiz. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Bunu Ahmet bin Hanbel İler kitabında Ebu Yala ve daha başka muhaddisler rivayet etmişlerdir. Hadis sahihtir. Aynı zamanda bu hadis taklidin haramlığını gösteren delillerden birisidir. Çünkü bu hadisin mefhumu muhalifi taklit ilim değildir. Dolayısıyla ilmi terk etmek kişiye bir vebaldir, günahtır, farzın terkidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilim her Müslümana farzdır buyuruyor. Dolayısıyla taklit ilim olmadığı için taklit caiz değildir. Evet, bu farz olan ilmin ne olduğu, hangisi olduğu konusunda ilim namına konuşan insanlar pek çok ihtilaf etmişler. Fıkıhçılar demişlerdir ki bu fıkıh ilmidir. Çünkü helal ve haram ancak fıkıh ilmiyle öğrenilir demişler. Tefsirciler ve hadisçiler bu kitap ve sünnet ilmidir. Çünkü bütün ilimlere ancak bunlarla ulaşılabilir demişlerdir. Tasavvufçular bunun ihlas ilmi ve nefsin afetlerini, nefsin kusurlarını bilmek olduğunu söylemişlerdir. Kelamcılar da farz olan ilmin kelam olduğunu söylemişlerdir. Kabul görmeyen daha başka görüşler de vardır. Doğrusu, yani kula her Müslümana farz olan ilim hususunda doğrusu, kulun mükellef olduğu muamelelerdir. Mesela, birincisi itikat, akide. Yani kalbin inanıp, itikat edip bağlanması. İkincisi fiil, yani emredilenleri yapmak. Üçüncüsü terk, yani yasaklanılan şeyleri terk etmek. Çocuk ergenlik çağına geldiği zaman, buluğa erdiği zaman ona farz olan ilk şey kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti, kelime-i şehadeteyni, yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözlerini öğrenmek ve namaz kılmayı öğrenmektir. Bu kelimenin manasını ve namaz kılmayı öğrenmektir. Ona ilk farz olan budur. Evet, bu kelime-i şehadete dair bilgiyi, yani tevhid kelimesinin aslına dair bilgiyi araştırma veya inceleme maksızın da öğrenir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bedevi Arapların delil öğrenmeksizin tasdik etmelerini yeterli görmüş. Bu şekilde onları İslam olarak, ehli İslam olarak kabul etmiştir. Yani Bedeviler la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip Müslüman olduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz bu la ilahe illallah'ın manalarını bilerek mi söylediniz, bilmeden mi söylediniz diyerek böyle bir şarta tabi tutmamıştır. Fakat bu sözü söyleyerek İslam'a giren kimse ne yapar? İlk kendisine farz olan şey bunun manasını öğrenmektir. Bu kelimenin kendisine neler yüklediğini öğrenmektir. Evet, namaz kılma vakti geldiği zaman temizliği ve namazı öğrenmesi farz olur. Ramazana kadar yaşarsa oruca da öğrenmesi farz olur. Eğer malı varsa, üzerinden bir sene geçmişse zekatı öğrenmesi de farz olur. Gücü yetiyorsa, hac vakti gelince hac menasiklerini öğrenmesi de üzerine farz olur. Terk edilecek şeylerin öğrenilmesine gelince, bunlar da duruma göre değişir. Çünkü gözleri görmeyen bir kimsenin bakılması haram olan şeyleri öğrenmesi gerekmez. Çünkü onun gözleri zaten görmüyor. Kulaklar duymayan kimsenin dinlemesi haram olan şeyleri öğrenmesi, bu sözleri öğrenmesi gerekmez. İçki içmenin ve ipek giymenin adet olduğu yerlerde bu günahların adet olduğu yerlerde bunların haram olduğunu öğrenmek de farz olur. Yani terk edilecek şeylerde demek ki duruma göre kişinin bulunduğu mekan, zaman, şartları neyse buna göre üzerine bu ilimler farz oluyor. İtikad edilecek şeylerin öğrenilmesine gelince insanın hatırına gelecek şeylerin durumuna göre bunları öğrenmek farz olur. Eğer kelime-i şehadetin delalet ettiği manalar hakkında hatırına bir şüphe gelirse, bu şüpheyi giderecek şeyleri öğrenmesi bu kimsenin üzerine farz olur. Eğer bidatlerin çok olduğu bir beldede bulunuyorsa, ona hakkın telkin edilmesi farz olur. Mesela, tefeciliğin yaygın olduğu bir beldede bulunan bir kimse, bir tüccar, bundan sakınmayı öğrenmek zorundadır. Şimdi mesela, ticarete giren bir kimse ticaretle ilgili helaller, haramlar nelerdir? Yani bunda caiz olan, caiz olmayan alım satımlar nelerdir? Bunları öğrenmesi o kimseye farz olur. Bunun gibi. Ama ticaretle uğraşmayan bir kimseye bunları öğrenmesi farz olmaz. Ama bu işe girecekse üzerine farz olur. Bunda bir kusur ederse, yani öğrenmezse bunun ilmini, bunun günahında cehaleti mazeret olmaz. Bundan dolayı öğrenmediği için girdiği günahtan kişi mazur olmaz. Çünkü ticaretle uğraşan kimse bunun ahkamını öğrenmek zorunda. Öldükten sonra dirilmeye, cennete ve cehenneme iman etmeyi öğrenmek yine aynı şekilde. Bu zikredilen şeylerden farzı aynı ilmi öğrenmekle kastedilen şeyin her şahsa ayrı ayrı farzı aynı olduğu anlaşılmaktadır. Yani her kişiye farzı aynı olan ilimler demek ki değişiklik gösterebiliyor. Farz-ı kifaye olan ilme gelince bunlar dünya işlerinin düzenlenmesinde mutlaka bilinmesi gereken ilimlerin tamamıdır. Mesela tıp ilmi böyledir. Çünkü bedenlerin sağlık içinde varlığını sürdürmesi bununla mümkündür. Bu açıdan tıp ilmi zorunludur. Mirasların taksiminde, vasiyetlerin yerine getirilmesinde, bunun gibi konularda matematik ilmi, hesap ilmi yine farz-ı kifaye olan ilimlerdendir. Yani Müslümanlardan bir topluluk tıp ilmini ikame ederlerse diğerlerinden vebal kalkar. Yükümlülük kalkar. Müslümanlardan birileri feraiz ilmini öğrenirse, hesap ilmini öğrenirse diğerlerinden yükümlülük kalkar. Ama hiç kimse öğrenmezse hepsi birden vebal sahibi olurlar. Bu açıdan bir kısım insanların bir takım ilimlere yoğunlaşması, bu konuda onlara diğer Müslümanların yardımcı olması gerekir. Bu ilimleri bir beldede, bir ülkede bilen kimseler olmazsa o belde halkı zorluklarla, sıkıntılarla karşılaşır. Bu görevi bir kişinin yerine getirebilmesi yeterli olur. O zaman bu farz diğerlerinden düşer. Tıp ve hesap ilminin farz-ı kifaye ilimlerden olduğunu söylememiz şaşırtmamalıdır. Gerçek şu ki bütün sanatların asılları böyledir ve öğrenilmeleri farz-ı kifayedir. Çiftçilik, dokumacılık ve hacamat gibi. Hatta bir beldede doktor bulunmazsa insanlar sürekli helake giderler. Çünkü hastalığı indiren Allah Azze ve Celle onun şifasını da indirmiş ve bu şifayı kullanmayı da öğretmiştir. Hesabın inceliklerinde ve tıbbın inceliklerinde derinleşmeye gelince bu fazlalık sayılır. Çünkü bunlar olmadan da insan yaşayabilir. Bazı ilimler mübah olabilir. Mesela içinde saçmalık bulunmayan şiirleri ve tarih ilmini öğrenmek bu türdendir. Mübah ilimlerdendir. Bazı ilimler kötülenmiş ilimlerdir. İşte sihirler, tılsımlar, hile ve tuzaklar, aldatmacalar, hokkabazlık bu tür şeylerdendir. Şer'i ilimlerin ise hepsi güzeldir, övülmüştür. Bunlar da usul, furu, mukaddimat ve mütemmimat diye dört kısma ayrılır. Usul, yani temel esaslar, asıllar, şer'i deliller, Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti, hadis-i şerifler, ümmetin icmağı ve sahabenin sözleri, sahabenin fetvaları, sahabeden gelen asar. Usul budur. Furu'ya gelince, Furu bu asıllardan, şer'i delillerden aklın idrak ettiği, aklın anladığı manalardır. Hatta akıllar bu manaları hem telaffuz edilen lafızlardan çıkarırlar, hem de lafzın ifade etmediği daha başka manalar çıkarırlar. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hakim öfkeliyken hüküm veremez sözünden bazı fakirler demişler ki açken de hüküm vermemelidir. Çünkü açken insan öfkelenir. Bu sebeple asıl illet öfkeyle hüküm vermek olduğu için açlık gibi buna götüren sebepleri de zikretmişlerdir. Mukaddimat denilen ilimler nahiv ve lügat gibi alet ilimleri, araç mesabesinde olan ilimlerdir. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin kitabını ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek için birer alettirler. Yani Arap dili, Arap dilinin incelikleri. Mütemmimat, yani tamamlayıcı şeyler ise, unsurlar ise kıraatler, Kur'an-ı Kerim hakkında farklı kıraatler, harflerin mahreçleri, hadis ricali, ravilerin adaleti ve durumlarıyla ilgili ilimlerdir. Bunların hepsi şer'i ilimlerdir ve hepsi de övülmüştür. Muameleye gelince korku, ümit, rıza, doğruluk ve ihlas gibi kalbin hallerinin ilmidir. Süfyan es-Sevri, İmam Malik, Ahmet ve Şafii gibi büyük alimler bu ilimle yükselmişler ve bu ilmi gerçekleştirdikleri için meşhur olmuşlardır. Fakihler ve alimler diye isimlendirilen kimseler, ilmin hakikatlerine ulaşmak ve sırlarıyla amel etmek için ruhunu almayıp sadece ilmin suretleriyle meşgul olduklarından seviyeleri bu makamlardan aşağıya düşmüştür. Bir fakihin zihar, lian, zina, bunun gibi yarışmayla ilgili hükümler, bunun gibi konularda konuştuğunu ve yıllar geçse de hiçbir şekilde ihtiyaç olmayacak ayrıntılara girdiğini, fakat ihlas konusuna girmediğini ve insanları riyadan sakındırmadığını görürsün. Halbuki bu onun üzerine, kendisinin üzerine farz-ı ayn'dır. Çünkü bunun ihmali onun için bir ölümdür. Birincisi farz-ı kifayedir. Eğer ona kendisi için ihlası ve riyayı tartışmayı niçin terk ettiğini sorsan vereceği cevap yoktur. Lian ve zina meseleleriyle niçin meşgul olduğunu sorsan hemen sana bunun farz-ı kifaye olduğunu söyler. Yani kifaye olan bir farzla uğraşıyorum der. Doğru söylüyor, fakat hesabın da matematiğin de farz-ı kifaye olduğunun farkında değildir. Niçin onunla meşgul olmaz? Çünkü nefslere hoş gelen budur. Makamlar edinmesini sağlayan şey budur. İnsanların gözünde yer etmesini sağlayan şey budur. O yüzden cedelle, hesapla uğraşmaz da cedelle, tartışmalarla uğraşır. Bilmek gerekir ki bazı lafızlar değiştirilmiş, tahrif edilmiş ve salih selefin kastetmediği manalar bazı kelimelere yüklenmiştir. Bu kelimelerden birisi fıkıh kelimesidir. Bu kelimeyi özel bir anlam yükleyerek kullanmışlardır sonrakiler. Bu kelimeyi fıkhın furuunu ve illetlerini bilmeye tahsis etmişlerdir. Halbuki İslam'ın ilk dönemlerinde ahiret yolunu bilmeye, nefsin afetlerinin inceliklerini ve amelleri bozan şeyleri tanımaya, dünyanın değersizliğini iyice kavramaya, ahiret nimetlerini kollamaya ve kalbi korkunun kaplamasına fıkıh ismi verilmiştir. Bu sebeple Hasan el-Basri, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Fakih, dünyaya değer vermeyen, ahireti isteyen, dininde basiretli, yani delille hareket eden, Rabbine ibadetinde devamlı, Allah'tan korkup Müslümanların ırz ve namuslarına saldırmayan, onların mallarına göz dikmeyen ve onların iyiliğini isteyen kimseden başkası değildir. Fakih ancak budur. Onlar fıkıh ismini daha çok ahiret ilmi için kullanırlardı. Çünkü fıkıh fetvalardan ibaret değildi. Fetvalar umum ve şumul yoluyla bunu da içine alır. Yani fıkhın kapsamına girer. Bu ilmin sadece fetvaya tahsisinden doğan karışıklık yüzünden insanlar kendilerini zahiri fetvaları öğrenmeye verdiler ve ahirete ait davranışlar, yani kalbin hallerinin ilmini önemsemeyip ihmal ettiler. Diğer bir manası değiştirilen lafız ilim kelimesidir. Bu lafız Allah'ı ve ayetlerini, yani onun nimetlerini ve kullarına yaptığı şeyleri bilmek için kullanılırdı. Fakat bu kelimeyi tahsis ettiler. Tefsir ve hadiste cahil dahi olsa genelde fıkıh meselelerini tartışan kimseye alim der oldular. Yani hadis ilmini bilmese bile, cerh ve tadil gibi ilimleri bilmese bile bu kimseye alim der oldular. Fıkıh bildiği için, fetvaları bildiği için. Bu da işte tahrif edilmiş ıslahlardan birisi ilim tabiri. Diğer bir kelime tevhid kelimesidir. Bu kelime selef zamanında sebep ve vasıtalara bakmaksızın her şeyi Allah Teala'dan bilmeye işaret ederdi. Böyle bir anlayışın sonucu da tevekkül ve rıza idi. Şimdi bu kelime dinin temel esasları konusunda söz söyleme sanatı, kelam olarak anlaşılırdı. Yani kelam yapmak tevhid ilmi olarak telakki edilir oldu. Halbuki selef zamanında bu anlayış yadırganır ve kınanırdı. Kelam şiddetle kınanırdı. Kelam yapmak. Manası değiştirilen lafızların bir diğeri zikir kelimesi, zikir ve tezkir kelimeleridir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Hatırlat, öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere mutlaka fayda verir. Zariyat 55. ayet. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da cennet bahçelerine uğradığınız zaman faydalanın, otlanın, faydalanın. Cennet bahçeleri nelerdir diye sorduklarında zikir meclisleridir buyurdu. Bu lafzın manasını da kıssalara, kıssa meclislerinin bugün ihtiva ettiği ölçüsüz sözlere ve aşırılıklara naklettiler. Hatta sonradan çıkan daha sonraki zamanlarda bir bidat halinde işte el ele kol kola cehri bir şekilde zikretmek, hep bir ağızdan bağırıp çağırmak, bunun gibi şeylere de zikir kelimesini bunun gibi şeylerle de doldurdular. Halbuki selef zamanında bu şekilde yapanlar mescitten kovulurdu. Zikir kelimesi de aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bu cennet bahçeleri diye bahsedilen şey Ata Rahimullah'ın söylediği gibi. O diyor ki zikir meclisleri, cennet bahçelerine uğradığınız zaman faydalanın. Bunlar ilim meclisleridir. Bu meclisler zikir meclisleridir. Allah'ın helalinin, haramının, Allah'ın sıfatlarının, cennetin, cehennemin konuşulduğu meclislerdir demiştir. Evet, vaazlarında öncekilerin kıssalarını anlatmakla vakit geçirenler bilsinler ki anlatılan şeylerin çoğunun aslı yoktur. Çoğu uydurma hikayelerdir. Kısaca anlattıklarını. Nitekim Yusuf Aleyhisselam'ın Aziz'in karısı ile zina etmek için uçkunu çözdüğünü ve babası Yakup'un onun elini tuttuğunu, Davud Aleyhisselam'ın Orya'yı öldürmek için ve onun karısıyla evlenebilmek için silahlandırdığını anlatırlar. Bu gibi rivayetlere kulak vermek zararlıdır. Kişinin akidesine de zarar verir. Bu tür uydurmalarla, bu İsrailiyat ve uydurma kıssalarla sırf kulaklara hoş geldiği için, insanları kalbini vaiz kendisine bağladığı için bu tür şeyleri tercih ederek kıssalar anlatır. Bunlar akideye de zarar veren içerikler taşıyabilmektedir. Şatahat ve taammat denilen ölçüsüz sözlere gelince bunlar halka en çok zarar veren şeylerdendir. Çünkü bunlar aşkı, vuslatı ve ayrılık acısını ihtiva eden sözlerdir. Bu meclislerde bulunanların geneli cahil bedevilerdir. İçleri şehvetle ve suret sevgisiyle doludur. Kalplerinden bunu ancak içlerinde gizledikleri şeyler harekete geçirir. Oradan şehvet ateşini tutuştururlar ve sonunda bağırır çağırırlar. Bunların hepsi de bozulmadır. Kalpte yer eden şehvetlerden kaynaklanır yani bunlar. Ölçüsüz ve aşırı sözler bazen Allah sevgisi konusunda çok büyük iddialar içerirler. Bunlarda büyük zararlar vardır. Birçok çiftçi çiftçiliklerini terk ederek bu gibi iddialar ortaya koymuşlardır. Diğer bir kelime hikmet kelimesidir. Manası değiştirilen diğer bir kelime hikmet kelimesidir. Hikmet, ilim ve o ilimle ameldir. İbn-i Kuteybe rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Bir kimse ilim ve ameli kendisine birleştirmedikçe hikmet sahibi olamaz. Bu kelime şimdi artık tabip ve müneccim için kullanılır hale geldi. Hekim diyorlar yani. Hekim hikmet sahibi demek. İşte Lokman hekim derler. Sırf tabiplik yönüyle. Lokman hekim denmesi onun hikmet sahibi olmasından dolayı. Tabip olduğundan değil. Bugün mesela şifalı bitkiler dükkanlarına Lokman hekim diye tabela asarlar. Böyle isim verirler. Halbuki sizin anladığınız hekimlik değil bu. İlim ve amel içeren bir hikmet. Yani az sözle çok manalar ifade eden ve bunun Allah'a kullukta faydası olan sözler. Hikmetle kastedilen bu. Hekim diye hikmet sahibi dedikleri zatlar da bu tür kimseler. Sonradan tabipler için hekim denir olmuştur. Hatta müneccimler için. Evet. Bilmek gerekir ki öğlen ilimler iki kısma ayrılırlar. Birincisi sonuna kadar öğlen ilimler. Bu tür ilim çoğaldıkça ve arttıkça daha güzeldir ve daha faziletlidir. Allah Teala'yı, onun sıfatlarını, fiillerini ve sıralamada ahireti dünyadan öne almasındaki hikmetini bilmek böyledir. Bu konudaki bilgilerimiz arttıkça daha da güzeldir. Çünkü bu tür ilim aslında lezzetleri istenen bir ilimdir. Ahiret mutluluğuna onunla ulaşılır. Bu ilim dibi bulunmayan bir deniz gibidir. Bu ilmin sahillerinde ve etrafında dolaşanlar ancak imkanları ölçüsünde dolaşırlar. İkincisi, sadece belli bir miktarı övülen ilimlerdir. Bunu az önce farz-ı kifayelerden bahsederken kısmen zikretmiştik. Her ilmin ihtiyaç duyulan miktarı, en az miktarı ve en çok miktarı vardır. Kişi iki halden birinde olmalıdır. Ya kendi kendisiyle meşgul olan kimselerden olmalı ya da kendi işini bitirdikten sonra başkası için de zamanını ayıranlardan olmalı. Yani kendisine ıslah ettikten sonra başkalarının ıslahı için zaman ayırabilenlerden olmalı. Ya kendi ıslahın için çalışmalısın, bunun ilmi için meşgul olmalısın veyahut da kendini açtıktan sonra, ıslahı gerçekleştikten sonra başkalarına faydalı olmak için çalışanlardan olmalısın. Kendini ıslah etmeden başkaları için çalışırsan bu öğlen bir şey değildir. Evet, kendi nefsini ıslah etmeden başkasını ıslah etmeye çalışmaktan sakınmak gerekir. Dışını ıslahtan önce içini ıslah et. Hırs, haset, riya ve kendini beğenmişlik gibi kötü sıfatlardan onu temizlemekle meşgul ol. İnşallah ileride bununla ilgili kişiyi helake götüren şeyler bölümünde daha ayrıntılı kısımlar işleyeceğiz. Eğer buna zaman ayıramıyorsan, farz-ı kifayelerle meşgul olma. Halk içinde bunları yerine getiren pek çok kimse vardır. Başkasını düzeltmek için kendini helak eden kimse ahmaktır. Onun durumu, kendi elbisesinin altına akrep girdiği halde başkasındaki sineği kovalayan kimsenin durumu gibidir. Nefsine ve nefsin temizliğine vakit ayırdığın zaman, ki bu ne kadar zor bir şeydir, işte o zaman farz-ı kifayelerle de ilgilen. Bu konuda da aşamalı hareket et, tedrici olarak sırayla git. Önce Allah'ın kitabıyla başla. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğren. Sonra da tefsir, nasih, mensuh, muhkem, müteşabih gibi Kur'an ilimlerini öğren. Hadiste de aynı usulü takip et. Daha sonra furu ile fıkıh usulüyle ilgilen. Bunlarla meşgul ol. Bu şekilde ömrün imkan verdiği ve vaktin yardım ettiği ölçüde diğer ilimlerle de meşgul ol. Bütün derinliklerini ve inceliklerini anlayacağım diye ömrünün tamamını tek bir ilme verme. Çünkü ilimler çok, ömür kısadır. Bu ilimler birer vasıtadır. Maksat bunlarla başka şeylere ulaşmaktır. Kendileri bizatihi gaye değildir. Kendisiyle başka bir şey kastedilen şeylerin hepsinde hedeflenen, kastedilen asıl gayeyi unutmamak gerekir. Evet, bilinmelidir ki karşısındakine galip gelmek ve övünmek için yapılan tartışmalar kötülenmiş ahlakın kaynağıdır. Kendisine yetişemeyenleri küçük gördüğü için sahibi kibirden, Benzerlerinin çoğundan yüksekte olduğu için kendisini beğenmişlikten kişi kurtulamaz. Riyadan da kurtulamaz. Çünkü günümüzdeki tartışmacıların genel gayesi insanların onun galip geldiğini bilmesi, ona dilleriyle teşekkür etmeleri ve övmeleridir. Ömrünü güzel konuşmak gibi, nadir şeyleri ezberlemek gibi tartışmada faydalanacağı, fakat ahirette hiçbir faydası olmayan ilimlerle geçirir durur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde insanlar içerisinde azabı en şiddetli olan kimseler, ilmi kendisine hiçbir yarar sağlamayan kimselerdir. Evet, ilimden bahsedince ilim ehliyle hocalarla talebeler, hocaların talebelere karşı edebi, talebelerin hocalara karşı edebi nasıl olmalıdır? Bunlar da önemlidir faydanın tam olması için. Öğrencinin her şeyden önce kendini çirkin huylardan ve kötü vasıflardan temizlemesi gerekir. Çünkü ilim öğrenmek kalbin ibadetidir. İlim bir kalp ibadeti. Öğrencinin kendisini meşgul eden şeylerle ilişkisini kesmesi gerekir. Çünkü düşünce dağıldığı zaman hakikatleri kavramakta aciz kalır, yetersiz kalır. Selef ilmi her şeye tercih ederdi. İmam Ahmet, Allah rahmet eylesin, ancak 40 yaşından sonra evlendi diye rivayet edilmiştir. İlimle meşgul olması sebebiyle. Ebu Bekir el-Enbari'ye bir cariye hediye edilmişti. Cariye onun yanına girdiği zaman Ebu Bekir bir meseleyi çözmek için düşünüyordu. Cariye yanına girince o meseleyi unuttu. Bunun üzerine cariyeyi nehasa geri vermesini söyledi. Cariye ben bir suç mu işledim diye sordu. Ebu Bekir el-Enbari dedi ki hayır, fakat kalbim seninle meşgul oldu. Senin gibiler beni ilimden alıkoyamaz. Öğrencinin yularını tıpkı hastanın yularını doktora teslim ettiği gibi hocasına teslim etmesi, yani sufiler nasıl söylüyor? Ölünün meyitin gassal elindeki teslimiyeti gibi teslim olmaz. Böyle değil. Biraz da ehven bir tabir. Yani böyle bir edep şart ama ölünün gassala teslimi gibi değil. Hastanın doktora teslimi gibi. Yani bir şuur sahibi olarak. Evet, bu şekilde hocasına teslim etmesi, ona karşı alçak gönüllü olması ve ona hizmette mübalağa etmesi gerekir. İbn Abbas radıyallahu anh'a Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın bineğinin üzengisini tutar ve şöyle derdi. Alimlere böyle davranmamız emredildi. Bunu Hatibül Bağdadi, Camiu Ahlakir Ravi ve Adab-ı Sami adlı risalesinde zikrediyor, rivayet ediyor kendi isnadıyla. Burada birkaç rivayet daha zikredeceğiz. Onlar da o kitapta mevcut. İsnadlarıyla mevcut. Öğrenci, meşhur olmayan bir hocadan istifade etmeyi kibrine yediremediği zaman cahildir. Çünkü hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulursa onu alır. Öğrenci, hocasının görüşü karşısında kendi görüşünü bırakmalıdır. Çünkü hocanın hatası öğrencinin kendi doğrusundan daha faydalıdır. Yani bu öğrenme sürecinde bunu kendisine bir prensip edinmeli. Yoksa bu mutlak değildir. Yani öğrenciler hocayı hiçbir zaman geçemez. Bu şekilde anlaşılmamalı bu. Ama o öğrencilik sürecinde bunu bir prensip edinmeli. İyice sağlamlaştırmadan herhangi bir şeyi ortaya atlamamalı, atılmamalı yani. Evet, Ali radıyallahu anh'ın yine bahsettiğim risalede, Hatibul Bağdadi'nin risalesinde geçen, kendi isnadıyla rivayet ettiği bir rivayet var, sözü var. Şöyle diyor, alimin senin üzerindeki hakkı, senin herkese selam verdikten sonra ona özel olarak selam vermen, onun önünde oturman, onun yanında elinle işaret etmemen, kaş göz işareti yapmaman, çok soru sormaman, cevabında baskı yapmaman, tembellik yaptığı zaman ısrar etmemen, cevap vermek istemediği zaman tekrar üstüne gitmemen, kalktığı zaman eteğine yapışmaman, gizli söylenen şeyleri kendisine açmaman, onun yanında kimseyi gıybet etmemen, sürçmesini beklememen, hata ederse mazur görmen, yanında herhangi bir alimi anlatmaman, sohbetinin uzunluğundan usanmaman, kendini yüksek görüp ona hizmeti terk etmemendir. Bir ihtiyacı olduğu zaman halk onu gidermelidir. O bir hurma ağacı konumundadır. Üzerine ondan ne zaman bir şey düşecek diye beklersin. İlme dalan kimsenin daha işin başından insanların ihtilaflarına kulak vermekten sakınması gerekir. Çünkü bu onun aklını karıştırır, zihnini ve niyetini zayıflatır. Bütün ilimleri öğrenmeye ömür yetmeyeceği için her şeyin en güzelini alması, sonra bütün gücünü ilimlerin en şereflisi olan ahiretle ilgili ilme vermesi gerekir. Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh, Ömer bin Hattab radıyallahu anh ve seleften diğer alimlerin, öne geçen kimselerin, faziletli kimselerin menkıbelerine bakmalı, bunların Allah korkusunu düşünmeli ve bunların neyle üstün olduğunu öğrenci tartmalı. Bunları örnek edinmeli. Evet, hocanın öğrencisine karşı edeplerine gelince, muallimin, öğreticinin de bir takım görevleri vardır. Bunlardan birisi öğrencilere şefkattir. Onları evlatları mesabesinde görmektir. Muallim, ilim öğretmenin karşılığında bir ücret istemez. Karşılık veya teşekkür beklemez. Bilakis sadece Allah rızası için öğretir. Öğrencilerin kendisine karşı bir mihnetinin olmasını düşünmez. Minnetinin olmasını düşünmez. Bilakis ilmi onların kalplerine ekmekle kalpleri Allah'a yaklaştığı zaman bunu onlar için bir fazilet olarak görür. Çünkü onlar ekin eken kimsenin toprağında gezinen kişi gibidirler. Muallimin ücreti sadece Allah'tan istemesi gerekir. Selef, talebenin hediyesini asla kabul etmezdi. Öğrenciye nasihatte cimrilik etmemeli, azarlayarak değil, imkan nispetinde üstü kapalı bir şekilde onu kötü huylardan sakındırmalıdır. Çünkü azarlamak heybet örtüsünü yırtar. Öğrencinin anlayışını ve aklını dikkate almalıdır. Anlayamayacağı ve aklının almayacağı şeyleri onlara vermemelidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayeti sabit değil ama Ali bin Ebi Talip, İbn Mesud radıyallahu anh, Ayşe radıyallahu anh gibi sahabelerden kişilere ancak onların menzilesine inerek hitap edin. Onların anlayamayacakları şeylerle fitneye düşmelerine sebep olmayın diyerek nasihat etmişlerdir bu sahabeler. Evet, Ali radıyallahu anh göğsüne işaret ederek şöyle demiştir. Burada ilim var. Keşke onu alsan da taşısan. Yani kendi göğsüne işaret ederek burada ilim var. Keşke buna tahammül edebilip de alsan taşısan. Ses yok mu odada? Evet, İmam Şafii rahimeullah şöyle bir şiir söylemiştir. Başıboş hayvanların arasına mı saçayım inciyi? Koyun çobanları için mi dizeyim dağılanları? Cahillere ilim veren onu zayi etmiş olur. Hak edene vermeyen ise zulmetmiş olur. Burada cahillere ilmi veren onu zayi etmiş olur sözüyle İmam Şafii'nin kastettiği herhalde yani cahiller ilim öğrenecek ki ilim sahibi olacak. Bu değil. Buradaki cahillik kabalık, cefakarlık. Yani o ilmi hak etmeyen kimseler. İlmin gereğiyle amel etmeyecek, bunu taşımayacak. Bilakis bunu nefsi hevası için kullanacak kimselere kastediyor. Evet, muallimin görevlerinden biri de ilmiyle amel etmesi, sözüyle fiilini yalanlamamasıdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur Bakara 44. ayetinde. Nasıl olur da siz insanlara iyiliği emrettiğiniz halde kendinizi unutursunuz. Halbuki kitabı okuyup duruyorsunuz. Düşünmez misiniz? Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh de şöyle demiştir. Benim belimi iki kişi kırdı. Birisi ahlaksız alim, diğeri cahil sofu. Evet, ilmin bir takım afetleri vardır. Kötü alimlerle hakiki ahiret alimlerinin farkını da kısaca sunmaya çalışalım. Kötü alimler, İlimden maksatları dünya nimetlerini elde etmek ve dünya halkı nazarında iyi bir mertebeye ulaşmak maksadında olan alimlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kendisiyle Allah'ın rızası kazanılan bir ilmi, sırf dünya menfaati elde etmek için öğrenen bir kimse, kıyamet günü cennetin kokusunu bulamayacaktır. Bunu Ebu Davud, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel, Ebu Yala rivayet etmişlerdir. Hasen bir hadistir. Diğer bir hadiste şöyle buyruluyor. Kim alimlerle tartışıp boy ölçüşmek veya avam, ayak takımı kimselerle mücadele etmek veya halkın dikkatini kendine çekmek için ilim tahsil ederse cehennemdedir. Bu manada daha pek çok hadis vardır. Bu son okuduğum hadisi İmam Tirmizi rivayet etmiştir. Seleften biri şöyle demiştir. Kıyamet günü en çok pişmanlık duyacak olan kişi ömrünü gaflet ve ihmal ile geçiren alimdir. Şunu bil ki alimler emirlere ve yasaklara uymaları yönünden hesaba çekileceklerdir. Şu halde alimin dünyaya değer vermeyen ve mübahlardan yüz çeviren bir zahit olması şart değildir. Mübahlardan yüz çeviren bir zahit olması üzerine vacip değildir. Fakat gücünün yettiğince dünyaya az meyletmesi gerekir. Çünkü her vücut hastalığa, riyazata, mücadelelere dayanamaz. İnsanlar farklı farklıdır. Rivayet edildiğine göre Süfyan-ı Sevri, Allah rahmet etsin, çok yemek yermiş, iyi yemek yermiş. Yani sağlam yermiş ve şöyle dermiş. Hayvana iyi yem verilmediği zaman çalışmaz. Yani onun iyi yediğini görenler, ya ne kadar çok yiyor dermiş ama bir de gece ibadetini görenler hak ediyor derlermiş. Evet, İmam Ahmet, Allah rahmet eylesin, büyük bir iş yaparken hayatın zorluklarına karşı sabrederdi. Ve burada herkesin yapıları farklı farklı olduğu için kendisine göre bir yol takip etmelidir. Ahiret alimlerinin özelliklerinden biri de dünyanın değersiz, ahiretin değerli olduğunu bilmeleridir. Bunlar, dünya ve ahiret, iki kuma gibidirler. Onlar ahireti tercih ederler. Fiilleri sözlerine aykırı değildir. Ahiret hakkındaki faydalı ilme meylederler. Faydası büyük olanı tercih ederek faydası az olandan uzak dururlar. Şakik el-Belhi, Allah rahmet eylesin, Hatim el-Esam'a şöyle demiştir. Benimle bir müddet beraber oldun, ne öğrendin? Hatim el-Esam dedi ki, Allah rahmet eylesin, 8 tane mesele öğrendim. 1. İnsanlara şöyle bir baktım. Gördüm ki herkesin sevdiği bir şey var. Fakat kabre vardığı zaman sevdiğinden ayrılıyor. Kabirde benimle beraber olmalar için iyiliklerimi kendime dost edindim. 2. Allah Teala'nın kim Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini hevasından, arzularından alıkoyarsa şüphesiz onun varacağı yer cennettir. Nâziyat 40-41. Ayetlerini düşündü ve Allah'a istikrarlı bir şekilde itaat etsin diye nefsimin arzularını def etmek için elimden geleni yaptım. 3. Gördüm ki yanında kendince kıymetli bir şey bulunan herkes onu korumaya çalışıyor. Sonra Allah Teala'nın sizin yanınızdakiler tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır. Nahil 96. ayetini düşündüm ve ne zaman elime kıymetli bir şey geçse benim için onun yanında kalması amacıyla onu Allah'a emanet ettim. 4. İnsanların mala, asalete ve şerefe meylettiklerini gördüm. Halbuki bunlar bir hiçtir. Sonra Allah Teala'nın Allah katında en değerliniz ona karşı en takvalı olanınızdır. Hucurat 13. ayetini düşündüm ve Allah katında değerli olmak için takvalı olmaya çalıştım. 5. İnsanların birbirlerine haset ettiklerini gördüm. Sonra Allah Teala'nın dünya hayatında onların geçinliklerini aralarında biz taksim ettik, biz paylaştırdık. Zuhruf 32. ayetini düşündüm ve hasedi terk ettim. 6. İnsanların birbirlerine düşmanlık ettiklerini gördüm. Sonra Allah Teala'nın şüphesiz şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman edinin. Fatır 6. ayetini düşündüm ve insanlara düşmanlığı bırakıp sadece şeytanı düşman olarak gördüm. 7. İnsanların rızık elde etmek için her türlü zillete katlandıklarını gördüm. Sonra Allah Teala'nın yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Hud 6. ayetini düşündüm ve onun için yapmam gereken şeylerle meşgul oldum. Onun yanındaki bana ait şeyleri aramayı bıraktım. 8. Ticaretlerinde, sanatlarında ve vücut sağlıklarında Allah'a tevekkül edenleri gördüm. Ben de Allah'a tevekkül ettim. Evet, ahiret alimlerinin özelliklerinden biri de onların idarecilerle ilişkilerini kesmeleri ve onlarla birlikte hareket etmekten sakınmalarıdır. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle diyor. Fitne bulunan yerlerden sakının. Bunlar nelerdir diye sorulunca şöyle dedi. İdarecilerin kapılarıdır. Biriniz bir idarecinin yanına girdiği zaman ona bir yalanı tasdik eder veya olmayan bir şeyi söyler. Yani onun söylediği bir yalanı tasdiklemek zorunda kalır veyahut da olmayan bir şeyi söylemek zorunda kalır. Said İbnül Müseyyep Allah rahmet eylesin şöyle diyor. İdarecilere sarılıp kucaklayan bir alimi gördüğünüz zaman ondan sakının çünkü o bir hırsızdır. Seleften birisi diyor ki, sen onların dünyasından bir şey aldığında onlar da senin dininden mutlaka ondan daha hayırlısını çekip alırlar. Ahiret alimlerinin özelliklerinden biri de fetva vermede acele etmemeleri ve doğruluğuna kesin kanaat getirmedikçe fetva vermemeleridir. Selef kendilerine sorulan fetvaları birbirlerine havale ederlerdi. Sonunda o soru ilk soran kişiye tekrar gelirdi. Abdurrahman bin İbni Ebi Leyla, Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Ben bu mescitte 120 sahabiye yetiştim. Hangisine bir mesele veya fetva sorulsa buna mutlaka kardeşinin cevap vermesini isterdi. Şimdi iş tersine döndü. Kendisinde ilim iddiasında bulunanlar meselelere cevap vermek için cüretle ileri atılıyorlar. Öyle ki meseleler Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'a sorulsaydı cevap vermek için Bedir Savaşı'na katılan sahabileri toplar ve onlarla istişare ederdi. Yani Ömer radıyallahu anh, şeytanın kendisinden sokak sokak kaçtığı Ömer radıyallahu anh bile fetvada acele etmez de herhangi bir meselede Bedir ashabını toplar onlarla istişare ederdi. Ama şimdi o hale geldi ki herkes sakınmadan cüret ediyor din konusunda konuşmaya. Ahiret alimlerinin özelliklerinden bir diğeri amelleri bozan, kalbin huzurunu kaçıran ve vesveseyi kışkırtan amellerin bilgisini çokça araştırmalarıdır. Çünkü amelleri şeklen eda etmek çok kolaydır. Zahiri adabına riayet etmek kolaydır. Yorucu olan onları temiz ve saf bir şekilde eda edebilmektir. Dinin aslı kötülüklerden korunmaktır. Kötülüğü tanımadıkça ondan korunmak mümkün değildir. Evet, onların özelliklerinden biri de şer'i amellerin esrarını, sırlarını, hikmetlerini araştırmak, onların hikmetleri üzerinde düşünmektir. Bu illet ve hikmetleri anlamaktan aciz kalırlarsa şeriata teslim olmak onlar için yeterlidir. Onlardan bir diğer özellik sahabilere ve tabiine, onlardan işte sahabilere güzellikle uyanlara uyarak, onlara tabi olarak bütün bidatlerden sakınmaktır. Evet, böylelikle bunların, bu sayılan şeylerin zıttı olan hususlar, yani ahiret alimlerinin özelliklerinin zıttı olarak sayılan hususlarda dünya alimlerinin, kötü alimlerin özellikleri arasındadır. Allah Azze ve Celle bizi hakkı hak olarak bilip ona tabi olmakla rızıklandırsın ve bizleri batılı batıl olarak bilip ondan içtinab etmekle rızıklandırsın. Allah izin verirse ileride taharetle ilgili hikmetler, sonra namaz ile hikmetler ve diğer ibadetlerle hikmetlerle ilgili konulara geçeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyke.